Ayrım 30, 20. bölüm, dönüş, Temmuz 97 Pazartesi. Bugün tam 2 hafta oldu. Yıllardır içki içmeden geçirdiğim en uzun zaman parçası bu 15 gün. Verdiğim sözü tuttum. Ferda sözümü tutmamdan etkilenip etkilenmediğini ele vermeden, önüne dakikalardır el sürmeden seyrettiği yemeğe bakıyor. Durumdan yakınmıyorum. Çünkü Ferda içki isteğimi bastıran, huzur veren bir hareketsizlik yayıyor çevreye. İçinde ırmak, mavi gökyüzü ve yeşil yapraklı ağaçlar olan bir manzara resmi gibi. Ona bu ağırbaşlı havayı veren, uzayan saçlarını düz tarayışı olmalı. Konuşmuyor, kımıldamıyorum. İkimizin de öteki tarafına geçmekten özenle kaçındığı, birkaç ay önce ona güzinle yattığımı söylediğimde gerilen o sınır, aramızda şeffaf bir perde gibi kımıldamadan duruyor. Ferda'nın yüzünde bir şarkının tek düze nakaratı gibi durmadan yinelenen bir gülümseme var şimdi. Gülümsemesi bana değil, kendine yönelik, bunun farkındayım. Eskiden sevişmek istediğinde tıpkı dişi ateş böceği gibi çevreye şehvetli ışık saçardı. Yine tutkusuz bir şarkının sıkıcı nakaratını andırıyor. Nasıl eline geçti? Ferda'nın sesiyle sarsılıyorum. Sanki içinde geniş ırmağın aktığı o manzaralı yüzü bozuldu. Sıkıcı şarkı sustu. Uzattığı sarı defteri alıyorum. Okudun mu? Okudum diyor Ferda, hem de birkaç kez. Ardından susuyor, onu bekliyorum. Yargılaması karara kalmış bir suçlunun az sonra açıklanacak cezayı beklemesi gibi. Gergin ve umutsuz. İnanmak çok zor diyor, çünkü böyle bir hastalığın var olduğu hiç duyulmuş değil. Evet diye atılıyorum hemen. Böyle bir şey yüzümü değiştiremez. Değiştirse bile böyle bir şey başkasına bulaşmaz. Bulaşmaz dedikten sonra susuyorum. Göz göze geliyoruz. İkimiz de bulaşabileceğini düşünüyoruz. Ferda açıkça, ben ise gizleyerek. Ama Tahir Bey'in söyledikleri diyecek oluyor. Sadece varsayım, hastalıklı, karamsar, kuşkucu bir hayal gücünün uydurduğu. Ferda ikna olmadığını hemen açığa vuruyor. Ya sevgi üzerine söyledikleri? Söyleyecekken atılıp ağzından alıyorum. Büyük şeyler sevgisiz yapılamaz. Evet diyor Ferda. Bir de daha önce 3 ablamı tanımış olman. Kıskanan kadın benliği sesini bulup inceltiyor. Onlarla yatmış olman, hepsi rastlantı mı? Bilmiyorum diye cevaplıyorum sorusuna, ama başka ne olabilir? Peki o kadınla sana aşık olmamı engellemek için yattığını söylemekle böyle bir tehlikenin var olduğunu kabul etmiş olmuyor musun? Oluyorum ama bunu kabullenmek niyetinde değilim. Bence artık umut edebileceğim tek şey var. Sormamı beklediğini bilerek ne diye soruyorum. Bana aşık olman diyor Ferda. Ölmemem, o hastalıktan korunmam için bana aşık olmalısın. Konuşurken yüzüme bakıyor, istediğinin insanın kendi gölgesinin üstünden atlaması gibi imkansız olduğunu bilerek. Öyleyse öleceğim. Hayır diyorum, Tahir Bey'in söyledikleri baştan sona saçmalık. Ama tutarlı, zekice uydurulmuş bir saçmalık. Yine de saçmalık diyorum, Tahir Bey'in adını koyduğu türden bir hastalık yok. Ferda hem öyle bir hastalığın varlığından hem de o hastalığı taşıdığından haberdarmış gibi yüzüme bakıyor. Canım önce sigara, ardından büyük bir kadeh dolusu içki içmek istiyor. Kalkıp pencereye yürüyorum. Sıcak, dışarıda martıları ve kız kulesini eritip yok etmiş. Işığın seni çok sevmiş olduğunun farkında mıydın? Cevap vermiyorum. Bu beni çok etkiledi. Ya duygu, sevda? Omuzlarımı silkiyorum. Ona verebileceğim cevap hayır. Hayır diyorum. O seni benim gördüğüm gibi görmemiş diyor. Küçümsedi diyorum, ışığı kastettiğini bilerek. Sürekli küçümsedi. Ferda, vaktim kalmadı diye cevap veriyor. 3 Ağustos'ta 25 yaşıma giriyorum. Sonra gülüyor. Senin de aşık olmak için fazla vaktin kalmadı. Ona bakıyorum. Yine o sıkıcı nakarata dönüşmüş. Keşke İstanbul'a döndükten sonra onu hiç görmeseydim. Abant'tan İstanbul'a döndüğümüzde ağaçlardan sokağa inmemiş, dallarda oyalanan kararsız bir bahar karşıladı bizi. İlk gece Ferda'da kaldık. Beraberlik getirmeyecek bir düğünün ilk gecesi gibi. O akşam sanki son kezmiş gibi tutkuyla seviştik. Aslında son kezdi, en azından ben biliyordum bunu. Keşke bedenine yeni, ölmeyecek bir ruh yerleştirebilseydim. Sabah akşama geri döneceğimi söyleyerek evden çıktım. Eşikte Ferda uzanıp elimi tuttu. Çaresiz yaşamında elinde aşık olmaktan başka bir şey gelmeyen biri gibi bakıyordu yüzüme. O anda karar verdim güzini aramaya. Görünüşte bina da, güney kanadı da hatırladığım haliyle yerinde duruyordu. Ama giriş farklıydı. Sadece duyuru panosu kaldırılmıştı ama bu görünüşü bütünüyle değiştirmişti. Hiç vakit kaybetmeden oluşturulan yeni yönetimin listesi yan tarafta asılıydı. Yarıdan fazlası eski isimlerdi, bir şey değişmeyecek. Bunları düşünüp oyalanmadan daireme çıktım. Sultan Hanım evi toplamış, geleceğimden haberdarmış gibi temizlemişti. Odaları dolaşınca temizliğin düzenli yapıldığını fark ettim. Kedi gece olmadan ortaya çıktı. Onu bekliyordum, şaşırmadım. Yaşlanmamış, değişmemiş ve unutmamıştı. Hala düşmandık. Karanlık basınca ışığı açmadım. Sonra açmayı düşündüğümde karanlığa alıştığımı fark edip açmadım. Hemen içmeye başladım. İyi içiyordum. Atar damarlarım çabucak alkol ırmaklarına dönüştü. O ırmaklardan çıkan ince derelerle ürkmüş, aylardır soğukta kalmış bendiğimi sulayıp yatıştırdım. Güzine ne zaman telefon ettim hatırlamıyorum. Belki o gece, belki ertesi gün. Ferda'ya gelince o gece aramadı, ben de onu aramadım. Ferda'nın yerine Veysel'i aradım. Telefon yine açılmadı. Ertesi gün uyanır uyanmaz epeyce geç kalktığımı hatırlıyorum. Saat 11'e doğru doğruca güney kanadının yolunu tuttum. Göğüs boşluğumla midemin arasında bir yerde sıkılmış bir yumruk büyüklüğünde bir katılık vardı. İçki? Üstüne durmamaya karar verdim. Ortalık temizdi, bu beni şaşırttı. Geride 4 ceset bırakan cinayetlerden hiçbir iz kalmamıştı. Bir süre girişte zemin katta ve hala lahana kokusunun bir duman gibi ortalığı kapladığı koridorlarda dolaştım. Çevrede kimse yoktu. Aslında aradığım kimseler değil, Veysel'di. Veysel de yoktu. Polis 3-4 gün öncesine kadar içinde Tahir Bey'in okyanusları özlediği dairenin kapısını mühürlemişti. Kahverengi, şekilsiz mum, güney kanadının yüreğini susturduğunun kanıtıydı sanki. O gün öğleden sonra Adnan'a uğradım. Hala Güzin'le buluşuyordu. Ne yapabilirdim? Kuzenimin ders çıkarma yeteneğinden yoksun bir belleği vardı. Ayşe'nin bankasına kaptırdığım parayı nasıl geri alabileceğimi anlattığı uzun konuşmasının ortasında onu kendisiyle bırakıp kendimi dışarı attım. Omuzlarım, sırtım ve kollarım kas katı kesilmişti. Karnımdaki kasılmanın nedeni o yumruk muydu? İçme isteği bedenimi uyuma isteği gibi ele geçirmişti. Nejat'a gitmeden önce bir yer aradım. Sonra Adnan'ın bürosunun yakınındaki görünüşü kasvetli ama yemekleri ünlü otelin barına çıkıp iki kadeyi ard arda kaslarım ele geçiren krampların üstüne boşalttım. Nejat'ın ajansına doğru yola çıktığımda başım biraz ağrıyordu ama kendimi iyi hissediyordum. Kramplar yok olmuştu, sadece o yumruk vardı. Biraz açlığa, biraz da bulantıya benzeyen bir ağırlık duygusu. Sekreter kız yeşil saçlarını sarıya boyatmıştı. Beni görünce yüzümde daha fazla tutarsa gülümsemesi kayıp gidermiş gibi çabucak sırıttı. Sitare, adını söylememe şaşırmadı. Hem Ayla hem de Nejat odalarındaydı. Beyhan, Sitare sanki bilinçlisi varmış gibi bilinçsiz bir komadadı dedi. Ayla beni karşısında görünce şaşırmış gibi davranmadı. Oysa neredeyse 5 ay olmuştu birbirimizi görmeyeli. Aranmamış, özlenmemiş olmak genelde beni rahatsız etmezdi. Ama bu kez aldırmazlığını garipsedim. Sözü hemen Beyhan'a getirdim. Beyhan'ın ölümsüzlüğü onu esir almıştı. Anlattıklarından nasıl davranmaları gerektiği konusunda kararsız olduğunu hissettim. Evlenmeli mi, beklemeli miydiler? Bu iki sorunun ortasına sıkışıp kalmıştı. Birden ne yapacağını bilmeyen zevksizliği, kararsızlığıyla daha da koyulmuş birini buldum karşımda. Ev ödevini yapmadığım için karşısında suçluluk duyduğum eski ilkokul öğretmenimi hatırlatıyordu bana. Kararsızlığını ard arda yaktığı sigaralarla dağıtmaya çalışıyordu ama faydasızdı. Duyguları yüzüne yansımıyordu. Gülse ağladığını, ağlasa güldüğünü düşünebilirdi insan. Ayhan'la ilgili bir şey sormadım çünkü hepimiz onu unutmuştuk. Benimki sadece bu mekanla ilintili kısa ömürlü bir anıydı. O anılarımızın unutmayı yeğlediğimiz korku kutbuna aitti. Nejat unutmamıştı. Ayhan'dan değil kendimden söz ediyorum. Birdenbire karşısına çıkınca oturduğu yerden gülümseyerek doğruldu. Birbirimize sarıldık. Onu yıllardır ilk kez gülümserken görüyordum. Aslında pek gülümsemeye benzemiyordu yüzündeki şey. Dudaklarının iki ucunda burnuna doğru yay çizen çizgiler biraz yukarı kaymıştı. Hepsi buydu. Küçük bir esneme. O da Ayla gibi Beyhan'ı anlatmaya başladı az sonra. İçki istediğimi söyledim. 2 dakika içinde yüzü esnekliğini kaybederek tekrar eski sıkılganlığına büründü. Bildik Nejat'ın geri dönüşü. Uzattığı kadehi alırken emindim. Ne zaman ölecekse bu sık sık şikayet ettiği kalbi yüzünden değil can sıkıntısından olacaktı. Neler yaptığıma ilişkin 1-2 soru sordu ama sonra çabucak vazgeçti. Merakı alkol gibi hemen buharlaşan türdendi. Verdiğim cevapları dinleyecek sabrı kalmamıştı. Birden sıkılmanın son evresine vardığını fark ettim. Artık kendinden de bıkmıştı. Belgeseli sordum. Son 6 yıldır ne zaman sorsam aldığım cevabı verdi yine. Hazırlıklar son safhada. 2. kadehin sonunda kalktım. Aslında yarım, bacakları olmayan askeri sormak istiyordum ama sonra vazgeçtim. Dışarıda gece olmuştu. Nisan'a değil, kışa ait bir geceydi bu. Bir an için kararsızlıkla bekledim. Aslında beni gecenin içinde hareketsiz tutan kararsızlık değil, aşağıya kayarak mideme inen o yumruktu. İçki sıkılmış yumruğu gevşetmiş ama bir düğüm gibi çözememişti. Yumruğun tam ortasında, sıkışmanın merkezinde Ferda vardı. Çok geçmeden sokakları ıslak aynalara dönüştüren, gökyüzünden aşağıya sarkan ince iplere tutuna tutuna inen, geceye özgü gizemli bir yağmur başladı. Birkaç şişe içki aldım. Yağmur ayaklarımın altına gizemli bir dünya yerleştirmişti. Ama beni ıslatmamıştı. Yine de çabucak bir taksi bulup eve döndüm. Saat 11'de Ferda'yı aradım. Anlamsız, içeriksiz ve tutuk bir konuşma geçti aramızda. Nasılsınlar, ne yapıyorsunlarla başladı ve öyle sürdü. İkimiz de söylemek istediklerimizi erteledik. Konuşmanın sonuna gittik. Sonra da vazgeçip telefonu kapattık. Telefonun ardından içmeye başladım. Gece boyunca da devam ettim. Bir ara Veysel aradım. Galiba telefon açıldı ya da ben öyle sandım. Hattın öbür ucundaki sessizliğe sarı defteri istediğimi fısıldadım. Saat 1'e doğru yeni bir sessizlik oluştu. Zamp gibi yapışkan, lastik gibi esnek değildi bu sessizlik. Ama taş gibi ağırdı, hareketsizdi de. Eteğindeki serinlikle içme isteği uyandıran alçak bir dağı andırıyordu. Sırtımı bu sessizliğe yaslayıp hayaller tepeden aşağıya yuvarlanan kayalar gibi iki yanımda uçuşmaya başlayıncaya kadar coşkusuz bir kararlılıkla içtim. Önce 1981'de o gece yanıma gelip yamaçtakileri kurtaralım diyen o az değmeni, ardından Galatasaray'daki oğlunun fotoğrafını polislerden kaçırmaya çalışan kadını gördüm. 20 dakika sonra hayaletler de sarhoş oldu, kayboldu. Güzin galiba ertesi öğlen geldi, tam ayılmaya niyetlendiğimde. Kapıdan içeriye küçük bir çığlıkla birlikte girdi. Sakallarım beni değiştirmiş, başkasına benzetmişti, böyle dedi. Söz Adnan'a gelince de o bir budala diye gülümsedi. Hem de öylesine budalaydı ki onu dolandırmamak gerçekten budalalık olurdu. Aslında bu sıfat kişiliğine ve şişman yüz hatlarına da uygun düşüyordu. Bu bir yazgıydı Adnan için. Böyle deyince ben de konuyu kapattım. İki kadehten sonra, Güzin içmiyordu, içen bendim, yatağa gittik. Kenara çekilip soyunurken onu seyrettim. Kalçaları ve gözleri işlediği her suçu bağışlatabilecek kadar güzeldi. Hemen beraat ettirdim onu. Yatağa sırt üstü uzanarak gözlerini kapadı. Belki beni de üstüne eğilen tüm erkekleri Adnan sanıyor olmalıydı. Ferda'nın temizliği ve masumiyetinden sonra içten pazarlıklı yapaylığı ve beyaz lininin altında olduğunu bildiğim ruhsal kirliliği yeni bir tat gibi iştah açıcıydı. Ama durumda bir gariplik vardı. Gözleri kapalıydı, kolları iki yana açılmıştı. Kendini yenik bir ordu gibi yenene kayıtsız şartsız teslim ediyordu. Ama nedense ele geçiremiyor, ona ulaşamıyordum. Çok geçmeden keşfettim. Bedeni akışkandı, sudan yapılmış gibi. Kollarımın arasında tutmakta zorluk çekiyordum. Sonunda onu dudaklarında, boynunda, göğüslerinin ucunda yoktu. Kasıklarımın arasında bulup sıkıştırdım. Varlığı bedensel olmaktan çıkmış, kaygan ve esnek bir tüpe dönüşmüştü. Aylardır üzerime bir kir gibi yapışan temizlikten kurtulup sıcak ama esnemiş rahmine girdim, sonra çıktım. Ardından girip yeniden çıktım, daha sonra sırayı şaşırdım. Galiba çıkmadım ve sonra fışkırdım. 2 saat kadar uyuduk. Uyandığımda karşımda gözleri vardı. Yüksek bir çağlayandan dökülen sular gibi yeşil ve hareketli. Gözleri güzel olmasına güzeldi ama içinde gelecek tasarlayan parıltılar eksikti. Birlikte duşa girdik, kahve içtik, saat 5'e doğru gitmek için kalktı. Kapının zili tam o sırada çaldı. Kim olduğunu bilerek açtım. Ferda yazgısıyla karşılaşacakmış gibi merak ve korkuyla eşikte durmuş bize bakıyordu. Daha çok Güzin'e, hiç görmediği uzaydan gelmiş bir yaratıkmış gibi. Ancak Güzin gittikten sonra içeri girdi. İçine hayal kırıklığı koyabileceği anlamlı kısa bir sözcük aradı bir süre. Neden? Ayaktaydı ve cansızdı, yüzü tebeşirleşmişti. Beyaz, iyice soluk ve tozumsu. Onu zorlukla duydum. Yok olmuş ve geriye bu tırtıllı sesinden başka hiçbir şey kalmamıştı. Sanki onunla kanıtlıyordu yaşadığını. Ama ben az önce Güzin'i gördüğünde öldüğünü düşündüm. Kolundan tutup soğuyan bedenini koltuğa çektim. Ölüm sessizliği. Yaşamı onu terk etmiş bir yerlere gitmişti. Eline tutuşturduğum içkiyi içmeden beni süzdü. Bana aşık olmanı engellemeye çalışıyorum dedim. Belki aptalcaydı. Aşık bir kadına söylenebilecek türden bir mazeret değildi. Ama cetvelle çizilmiş düz bir çizgi kadar doğruydu. Anlayış bekleyerek ona bakınca irkildim. Yüzü karanlık bir bahçede oturuyormuş gibi gölgelenmişti. Ama dehşet verici olan bu değildi, değişmişti. Kendine benzemekten vazgeçmiş, kendine arkasını dönmüştü. Yüzü cesedininkini andırıyordu. Az önceki beyazlık ölümün beyazlığı, yerini morluğa bırakmıştı. Onu hayata kedi döndürdü. Aynı felaketten kurtulmuş iki kazazede gibi birbirlerine sarıldıklarında ben ayaktaydım. Kötü, alçak aşık rolünü gönülsüzce oynuyordum. Rol benim seçimim değildi. Ferda yüklüyordu bana bu rolü. Bir tahtrevallinin üstündeydik. Ne denli aşağılanırsam acısı o denli hafifliyordu. Ben indikçe o çıkıyordu. Yeniden neden diye sordu. Onda odaklanan ilgimi dağıtmak, ondan uzaklaşmayı başarmak, bana aşık olmasına engel olmak. Bunların yerine bilmiyorum dedim. Kediyi kucağından indirip ayağa kalktı ve içkiyi uzattı. Aldım. Tokat atacaktı. Neyi biliyorsun ki? Acıyla geriye savruldum. Eli hakkımda vardı, karar gibi ağırdı. Uzun boylu ve yapılı olduğunu unutmuştum. Oysa, Ferda yüksek dik bir duvarmış gibi oysanın dibinde kalmıştı. Bir türlü o kısa sözcüğü aşıp cümlesini tamamlayamıyordu. Onu oysanın önünde bırakıp pencereye yürüdüm. Kadehin sonuna doğru yanıma geldi. Cümlesinin sonunu hatırlamışa benziyordu. Bana aşık olamaz mısın? Yüzümü iki elinin arasına almış, yüzüne doğru yaklaştırmıştı. Kendini seyrettiği bir aynaymış gibi ama karşısındaki bendim. Hiçbir şeye rastlayamayacaktı orada. Zaten hangi yüzüme baktığını da bilmiyordum. 10 saniye sonra başımı sertçe geriye itti, bir karara varmıştı. Hayır, olamazsın. Söylediğinden, Tanrı'nın tekliğinden olduğu kadar emindi. Evet, olamazsın, senin sadece sana ihtiyacın var. Bunları söyledikten sonra ikimizi, ben ve beni baş başa bırakarak geriye, kedinin keyifle yattığı divana döndü. Ben de kadehteki içkiyi bitirdim. İçkinin sonunda bir şeyler söylemeye hazırlandım. Düşündüm, güya konuşmaya niyetim yoktu ama sessizlik davetkârdı. Bu benim, ben hep böyleydim. Ferda, doğru dedi, hep böyleydin. Susunca kadehimi tekrar doldurdum. Eski sevgilin miydi? Merak, gölgeli yüzündeki ifadeye siz belki öfke diyebilirdiniz ama ben merak olduğunu düşündüm nedense. Eğer kapıda karşılaştığı kadın hep merak ettiği Nazan olsaydı daha az öfkelenecek, belki de beni bağışlayacağı bir neden bulacaktı. Yani Nazan sonu beraatle sonuçlanan davada hafifletici nedendi. Hayır dedim, o değildi, adı Güzin. Bu Temmuz'daki mavi gökyüzü gibi açık bir cevaptı. Ferda ayağa kalktı, onu kapıya kadar geçirdim ama o yüzüme bakmadan gitti. Birbirimizi 2 aydan daha uzun bir süre görmeyecektik. Beni anlamamıştı ama bundan dolayı onu suçlayamazdım. Ferda gider gitmez içmeye kaldığım yerden devam ettim. O sırada hatırladım. Ferda Nazan'ı Arnavutköy'deki lokantada görmüşken neden karıştırmıştı? Akşama doğru sızdım. Ertesi sabah keskin bir baş ağrısıyla uyandım. O gün dışarıya çıkmadım. Hafta sonuna kadar 1 ya da 2 kez evden ayrıldım. Sanırım sürekli içmeye o haftadan sonra başladım. Bir süre sonra artık sadece içki almak için çıkıyordum sokağa. Havalar ısınmaya yüz tuttuğunda Sultan Hanım evi terk etti. Belki içtiğim, belki de Mısır'dan parayla dönmediğim için. Ben de konserve yemeye başladım. Önceleri arada Adnan uğruyordu. Ama şişeler salonda birikmeye başlayınca ziyaretleri seyrekleşti, ardından kesildi. Mayıs ortasında sadece telefonla konuşuyorduk. Haziran ortalarında artık pek bir şey hatırlamıyordum. Daha doğrusu belleğim çizgisel doğruluğu olan düzgün bir yörüngede ilerlemiyordu. Zaman sürekliliğini yitirmişti. İp gibi değil, damla damla akıyordu. Nejat'la birkaç konuşma, Nazan'ı kısa bir süre ağırlayışım, öteki ucu sessizliğin içine gizlenen telefonlar. Ferda'nın gelişini, beni banyoya götürüşünü de hatırlıyordum. Sonra 2 hafta kadar önce bir gece kapının çalınışı. Aylardır Ferda'dan başka kimse çalmamıştı o zili. Zorlukla ayağa kalkıp kapıyı açtım. Kimse yoktu ama yerde bir zarf duruyordu. İçtiğim onca içki bile zarfın içindekinin aylardır peşinde olduğum şey olduğunu kavramama engel olamadı. Sanki birden ayılmıştım. Bilincim bir bıçak gibi keskinleşmişti. Koridora bakmadım. Veysel'in çoktan uzaklaşmış olduğuna emindim. Defter, Faruk'un söylediği gibi sarıydı. Rastgele açtığım sayfada ışığın yazısıyla karşılaşınca hemen kapattım. Aradığımı sonunda bulmuştum. Sonra neler olduğunu tam olarak hatırlamıyorum. Belki 1 ya da 2 saat kımıldamadan öylece oturdum. Dar bir dehlizin eşiğinde bilmediğim bir girişin başında gibi. Kedi bacağımı patisiyle tırmalayınca rüyayı andıran hareketsizlikten odaya geriye döndüm. Hava iyice kararmıştı, tir tir titriyordum. Ama bu soğukta titremeye benzeyen türden bir titreme değildi. Ben bir diyapazon gibi titriyordum. Titremem biraz azalınca bir şey tutabilecek kadar düzeldiğimi hisseder hissetmez evdeki bütün içkileri tuvalete boşaltarak kanalizasyona gönderdim. Sonra ilaç alıp uyudum. 10, belki de 15 saat. Kalkar kalkmaz soğuk bir duş yaptım ve o gün bunu her saat başı yineledim. Ertesi gün öğlene doğru sarı defteri bıraktığım masaya geri döndüğümde hala biraz titriyordum ama artık aldırmıyordum. Katlanılabilir bir titremeydi bu. Bilincimin üstüne çöken sis aralanmıştı. Sisin gerisinde sadece o defter vardı. Apaçık görebiliyordum. Kendimi aynada gördüğüm gibi. Rastgele bir sayfa açtım. Işığın düzenli ama sinirli el yazısı beni bekliyordu. Ben ona Giotto'nun resme üçüncü boyutu getiren bir devrimci olduğunu söylüyordum. O bana Cézanne ile Emile Zola'nın arasında eşcinsel bir ilişki olup olmadığını soruyordu. Bununla ilgili bir yazı okumuş bir yerlerde, midem bulandı. Cézanne'ın dünyayı silindir, küre ve koni bağlamında ele aldığını söylemekle yetindim. Yüzünde budalaca bir gülümseme belirdi. İnsan Dostoyevski okumamış birinden ne bekler? O dediğinin ben olduğunu anlayınca defteri öfkeyle kapattım. Cézanne, Dostoyevski, koni... Bir silahın namlusu gibi hep üstüme doğrulttuğu küçümsemesi bunca yıl sonra tıpkı kötü bir koku gibi açtığım ilk sayfada beni bekliyordu. Sandığımdan da rahatsız ediciydi bu. Defteri kaldırıp atmayı bile düşündüm. Sonra merak, hayır daha çok ikinci yüzümden kurtulma umudu beni engelledi. 10 dakika sonra bu kez başından başlayarak defteri hızla gözden geçirdim. 1981-1983 arasında rastgele tutulmuş bir günlüğü andırıyordu elimdeki 65 sayfa. Yazmaya göz altından salıverilmesinden sonra ilişkimiz ufukta göründüğünde başlamıştı ve neredeyse ölünceye kadar da sürdürmüştü bunu. Yazdıklarının odağında görünürde ben vardım ama ışığın düşünceleri ve duyabildiğim sesi bana değil Tahir Bey'e yönelmişti. Kısa, çoğu savruk ve oldukça ağdalı bir dille kaleme alınmış değerlendirmelerdi onca sayfayı dolduran. Yazdıkları tarihsel düzgünlükten ve bütünlükten uzaktı. Kendini ve beni keşfetmeye niyetli, sık sık neredeyse yalvarırcasına bağışlanmasını dileyen karmaşık bir anlatıyı andırıyordu. Belki yazdıklarına yorum demek daha doğru olurdu. Çünkü ışık hayatı her zaman yaşamak yerine yorumlamaya çalışmış, yeniden üretmemişti. Aslında durumu bu açıdan trajikomikti. Hayat hakkında her şeyi bilip de hayatı üretememek. Kim bilir belki de Tahir Bey'in de benim de fark edemediğimiz ölümcül bir melankoliden muzdaripti. O gün sarı deftere yazdığı her şeyi beni tehlikeden uzak tutacak koruyucu bir duaymış gibi tekrar tekrar okudum. Ve okuduğum her satırda her sözcükte bir kuyumcu sabrıyla yüzümün gizini araştırdım. Ertesi gün aylar sonra evden çıktım, okuması ve gerçeği öğrenmesi için ablasının güncesini Ferda'ya verdim. Yazgısı Tahir Bey'in dediği gibi gerçekten benim elimde miydi? Bilmiyordum, ona verebileceğim tek söz içkiyle ilgiliydi, içmeyecektim. Günce Işık'ın 1982 ya da 1983'te yazdığı iki, Tahir Bey'in birkaç ay önce ona cevap vermek için kaleme aldığı bir paragrafla başlıyordu. Işık'ın yazısının titrekliği o sırada iyice hasta olduğunu ele verir gibiydi. İlk cümle, ilk paragraf Tahir Bey'e adanmıştı. Yazdıklarının sonuna koyacağı noktayı cümlenin başına en göze çarpan yere taşımak ister gibi. Küçümsediği bir erkek için doldurduğu onca sayfadan önce önemsediği tek erkeğe bunu hak ettiğini belli etmek istemiş olmalıydı. Tahir Bey'e gelince hem el yazısı hem de tavrı değişikti. O ikimizi de küçümsüyordu. Cümlelerinden ve titizlikle seçtiği belli olan bazı sözcüklerden anlaşılıyordu bu. Eğer Işık sağ olsa ve kocasının ikimiz hakkındaki düşüncelerini okuyabilseydi bu küçümsemeyi hemen fark ederdi eminim. Çünkü kavram olarak küçümseme, küçümsese de küçümsense de ışığın uzmanlık alanına giriyordu. Tahir Bey yazarken de konuşurken yaptığı gibi o ruhani derinliğiyle adeta kutsal bir şiddet uyguluyordu karşısındakine. 30. ayrımın sonu. Sayfa 405.